Bu haftanın vaazı Yahya, İlyas ve İsa ya da en büyük peygamberden büyük müsün? Matta 11. bölüm ayet 2'den 11'e kadar.
Okey, hazır mıyız? Bugün biraz daha uzun konuşacağım. Biraz değişik bir tema. Böyle bir tema yok konuştuğumuz ama sanıyorum Rab bizi bereketleyecek kendi sözüyle. Bugün gene birkaç fotoğraf getirdim. Bakarsanız bir grup insan sizi tanıtırmak istiyorum. Dikkatle bakarsanız böyle sakallı adamlar, böyle beyaz robalar giymiş. Burada Arapça bir şeyler yazıyor. Yani İlk bakışta diyeceğiz, bunlar Müslüman. Ama değil. Bunlar Müslümanlar değil. Burada bir görüyoruz, bir kitap açmışlar. Eski antlaşmaya benziyor. Bir takım kutsal yazılar var burada. Ve sanıyoruz ilk bakışta böyle, bunlar Yahudilere benziyor. Değil mi? Yahudilerin adetleri kitaba çok böyle saygı göstermek. Biz bunu konuştuk ama bunlar Yahudi de değil. Bu da aynı grup insan görüyoruz. Bakın suda ne yapıyorlar? Sanki, değil mi, suya bandırıp vaftiz yapıyorlar. Ve baktık mı, bunlar Hristiyan. Hayır, bunlar Hristiyan da değil. Bunlar nedir? Bu gösterdiğimiz gruptan aşağı yukarı 100 bin kişi kaldı. Onlar daha fazla Irak'ta ve İran'da yaşıyorlar. Ve onların adı Sabiler. Sabi diye bir din var. Onlar çok ilginç bir grup. Onlar çok ilginç bir inanç. Onlar Yahya'yı Mesih gibi kabul ediyorlar. Ve bugüne kadar Yahya 2000 sene oldu, öldü. 2000 seneden beri yok bu yeryüzünde ve daha da ona tapıyorlar. Ve ben buna şaşıyorum, değil mi? Ve sanıyorum siz de şaşmışsınız. Nasıl oluyor? Biz Yahya'yı tanıyoruz, İsa Mesih'in hazırlayıcısı, değil mi? Sanki İsa Mesih geldi, Yahya unutuldu. Artık onun önemi yok diye düşünüyoruz. Ama bu insanlar Yahya'dan o kadar etkilenmişler ki 2000 sene sonra bile ona tapıyorlar. Onun yolunda gidiyorlar. Yani ona Mesih bile diyorlar. Yahya ne kadar büyük bir kişi lazım olsun da öyle bir efekt bıraksın. Değil mi? Sanki biz Yahya'yı küçük görüyoruz. Ama nasıl bir şey? Düşünün bakalım 300 wattlık bir kruşka, bir lamba. Tamam mı? Ne kadar aydınlık yapıyor? Normal lamba 70-100 watt, bazıları 150 watt, değil mi? Ama düşün bakalım 300 wattlık bir kruşka olsun, bir lamba olsun, ne kadar büyük aydınlık yapıyor. Karanlıkta bunu bir 100 wattlık lambanın yanına tut, büyük fark. Büyük bir fark değil mi? Hemen anlaşılacak bu çok daha büyük bir şey. Ama güneş doğduktan sonra bir avluda bu yanarsa onu fark edemiyoruz değil mi? Yahya da öyle bir şey. İsa Mesih geldikten sonra sanki onun önemi yok. Ama bugün bunu araştırmak istiyoruz. Yahya ne kadar büyük bir adam idi ve İsa Mesih bunun için ne konuştu? Okuyorum Matta İncil'inden 11. bölümden ayet 2'den 11'e kadar. Sesleyin. İsa Mesih birkaç ay artık hizmetini yaptıktan sonra öyle bir konuşma oldu. Yahya da mahpusta Mesih'in işlerinden için işitmişti. Ve kendi öğrencilerinden iki kişi yolladı. İsa'ya sordular. Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim? İsa onlara şöyle cevap verdi. Döndüğünüzde Yahya'ya anlattırın neleri işittiniz, neleri gördünüz. Körlerin gözleri açılıyor ve sakatlar yürüyor. Lepralılar temizleniyor ve sağlar işitiyor. Ölüler diriliyor ve fukaralara iyi haber bildiriliyor. Ve ne mutlu o adama ki benden kösteklenmez. İnsanın cevabı buydu. Sanki bunu gördünüz mü? Anlattırın Yahya'ya. İşte bu haberdir, bu aslında znaktır ki ben kimim? Devam ediyoruz. Oradan ayrıldılar ve İsa kalabalıklara Yahya'dan için konuşmaya başladı. Issız yerlere neyi görmeye gittiniz? Rüzgarın salladığı bir saz mı? Evet, neyi görmeye gittiniz? Yumuşak rubaları giyen bir adam mı? Bakın, yumuşak rubaları giyenler kralların saraylarında oturanlardır. Evet, neyi görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Doğru. Ama ben size diyorum, o bir peygamberden daha büyüktü. Kitapta yazılı olan şu sözler Yahya'nın için yazıldı. İşte ben habercimi senin önünden yolluyorum. O senden önce senin yolunu hazırlayacak. Size doğru bir şey söyleyeyim. Kadından doğanların arasında henüz öyle bir adam, öyle bir kişi çıkmadı. Yahya'dan daha büyük olsun. Ama gökün krallığında en küçük olan ondan daha büyüktür. Evet, bu Sena'yı ve İsa Mesih'in sözlerini bugün araştırmak istiyoruz. Ve aralarındaki ilişkiyi iyice anlamak lazım. Bakın, Yahya en birinci bunu araştırıyoruz. Yahya haber yolluyor İsa Mesih'e ve soru soruyor. Gelecek olan sen misin? Yani bir lafça Mesih sen misin? Yahya geldiler ve Yahya ki ben Mesih değilim. Benden sonra birisi gelecek. O benden çok daha büyük. Tamam mı? Mesih o olacak bir lafça. Ama şimdi ne oldu? Yahya kaç aydır mahpusta, çok zor şartlar altında yaşıyor ve artık bekliyor bir şeyler ve olmuyor. Gelecek olan sen misin? Acaba Yahya bunu niçin sordu? Birincisi, kesin bunu anlamak istiyoruz. Yahya bilirdi İsa kimdir. Zaten ikisi akrabaydılar. Ama daha önemlisi, Yahya öğrenmiş ki İsa Mesih olduğunu. Ama gene de soruyor. Gelecek olan sen misin? Yahya nereden bilirdi acaba İsa'nın Mesih olmalı, İsa kimdir? Yuhanna İncil'inde 1.33-34'te kendisi Yahya böyle şahitlik veriyor. Ve ben onu tanımazdım ama beni kim yolladı su ile vaftiz edeyim? O bana demişti, kimdi görüyorsun? Ruh onun üzerinde iniyor ve onun üzerinde duruyor. İşte kutsal ruhla vaftiz eden odur. Ben de gördüm ve şahitlik yaparım ki Allah'ın oğlu budur. Demek Yahya daha aylar öncesi bütün halkın karşısında dedi ki İsa Mesih Allah'ın oğludur. Bu kadar büyük bir laf, o kadar büyük bir şahitlik yapıyor, o kadar büyük bir tanıklık yapıyor. Ve gene de sonra diyor ki gelecek olan sensin. Nasıl? Nereden bu düşünce? Bakalım ne dedi? Diyor ki ben vaftiz ettim ve Allah bana dedi ki kimin üzerinde kutsal ruhun indiğini görürsen işte kutsal ruhla vaftiz eden odur. Yani Mesih olan budur. Demek Yahya zaten değil mi? Vaftizci Yahya diyoruz. Vaftiz etti iki amaçla. İki amaçla vaftiz etti. En birincisi görüyoruz bütün halkı su ile vaftiz etti. Ve bunun amacı neydi? Yeni bir halk hazırlamak için. Eskiden nasıl Allah'ın halkından bir parça olurdun? Çünkü vaftiz böyle bir işlemiydi, öyle bir adet idi. Yani Allah'ın halkından bir parçası olmak için. İsrailler nasıl Allah'ın halkından bir parça olurdular? Çok kolay. Doğmakla. Sen doğdun mu? Alan İsrailli mi? Alan Yahudi mi? Bugüne kadar bu sıra böyle. O zaman sen de bir Yahudisin. Otomatik. Hele hele 8. günde sünnet oldu mu? İş hepten belli oluyor. Sen Yahudisin. Daha bebekken bir şey yapmıyorsun. Ama Yahya şimdi bambaşka bir metotla geliyor. Bambaşka bir metot gösteriyor. Vaftiz olmakla. Ve diyor ki, vaftiz olasınız, bütün halk lazımdır vaftiz olsun. Putperest halklardan bir kişi Yahudi olmak istedi mi, o zaman bu vaftiz o ritüallardan biriydi. Bir sürü ritüallar vardı ve vaftiz bunlardan biri. Mesela hangi bir Grek olsun, bir hangi bir Arap olsun, bir hangi bir Romalı olsun, istiyor gerçek Tanrı'yı kabul etsin, Yahve'ye tapsın ve Yahudi olsun. O zaman dediler ki, sen vaftiz olacaksın. Tamam, bu yüzlerce seneden beri kutlanılıyordu. Ama şimdi Yahya geliyor ve diyor ki hayır. Değil Romalılar, değil Grekler, değil Kitaylılar. Kim? Siz İsrailler lazım vaftiz olasınız. Ne? Ben? Ben mi? Ve Yahya devam ediyor. Sakın demeyin İbrahim bizim dedemiz. Niçin bunu söylediler? Çünkü bu lafı işitti herhalde. Aa ben vaftiz olayım. Ne, sen deli misin? Ben temiz soylu, temiz kanlı Yahudiyim. Gerek yok vaftiz olayım. Bu pis Grekler, bu İtalyanlar olsun vaftiz. Ama demem ben değil. Benim dedem İbrahim. Yahya gene diyor. Hayır, öyle konuşmayın. Hepiniz lazım vaftiz olasınız ve tövbe edesiniz. Tamam mı? Öyle değil diyor. Sanki Yahya diyor ki öyle değil. Allah'ın önünde, Allah'ın gözünde hepiniz gavursunuz. Düşünebiliyorsunuz nasıl büyük bir şok. Nasıl büyük bir şok? Sanki İstanbul'a Sultanahmet Camisi'ne gidiyorsun, hepsi namaz kılıyorlar ve o hoca diyor ki hepiniz kafirsiniz, hepiniz gavursunuz. Ve Yahya'nın yaptığı bu. Yahya gidiyor İsrailler'e diyor ki siz vaftiz olacaksınız. Ne? Sen deli misin? Hayır. Az buçuk İsrail'in yani reaksiyonunu görünce ki yüz binlerce kişi bu lafı kabul ettiler. Bu kendi gururunu kırdılar. Ve dediler ki ben kendimi alçaltıyorum. Allah'ın önünde şimdi kendimi bir kafir gibi kabul ediyorum. Yani Allahsız bir kişi kabul ediyorum ki Allah asıl halkına dalayım. Bunu görünce az buçuk Yahya'nın büyüklüğünü anlamaya başlıyoruz değil mi? Evet, sanki İsa'nın öğretişi Yahya önceden onu bildirmeye başladı. Nasıl İsa dedi ki Nikodemus'a, sen yeniden doğmalısın. Yeni doğuş olmadan kimse Allah'ın krallığına giremez. Aynı haber sanki Yahya önceden bile söyledi. O sanki İsrail halkına vaftiz olun demekle dedi ki yeniden doğmalısın. Sen 8 günde sünnet oldun, bu yeterli değil. Allah'ın krallığına girmek istersen, halkına girmek istersen şimdi vaftiz ol. Yok artık ümmet, yok artık kutsal bir halk. Bundan sonra Allah'ın halkı her kuşakta tek tek karar vermiş olan gönüllü kişilerden oluşuyor. Çok büyük bir değişik. Ve bugüne kadar birçok kişi bunu anlamıyor. Bugüne kadar kişiler sanıyor ki, Hristiyan devlette yaşıyoruz. O Müslüman devlette yaşıyor. O Budist devletle yaşıyor. Yok öyle bir şey. Allah artık böyle bir bakışla devam etmiyor. Böyle bir bakışla çalışmıyor. Yahya bu bir metotla yeni bir halk hazırladı. Yani ondan sonra bu halkı İsa'ya teslim etti. Yahya'nın vaftiz etmesinin birinci sebebi buydu. Yeni bir halk hazırlamak için. Ama ikinci bir sebep daha var. İkinci bir amaç daha var ya. Yahya niçin vaftiz etti? Vaftiz sanki bir elek gibiydi Mesih'i bulmak için. Çünkü Rab dedi ki herkesi dene. Yüz binlerce kişi vaftiz olsun. Ondan sonra bir kişi de bir işaret vereceğim, bir znak vereceğim sana. Bir kişi de göreceğim, kutsal ruh onun üzerine inecek ve asıl Mesih odur. Demek ki Yahya aldı kişiyi, suya bandırdı, bekledi, bir şey olmadı. O değil. Hadi bir sonraki. Ve böylelikle bütün halkı sudan geçirerek sanki bir elekten geçirdi değil mi? Nasıl kumu eliyorsun, sadece uygun ince tanelere kalsın. Yahya bütün İsrail halkını böyle vaftiz etti, elekten geçirdi. Evet, demek Yahya bunu görünce ve İsa Mesih'tir bu kutsal ruhun gelişini görünce anladı ki İsa Mesih'tir. Ama şimdi aylar geçti ve gene soruyor. Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim? Nasıl bunu söyleyebilirim? Ne amaçla bunu söyleyebilir? Kafasında değil mi? Sen kendin dedin ki gelecek olan sensin. Nasıl şimdi bunu soruyorsun? İkinci olarak görüyoruz Yahya burada büyük depresyada. Herhalde bu lafları yaptı değil şimdi bilmemezlikten. Değil sanki cahillikten. Ama Yahya büyük bir depresyada. Şimdi uzun aylar geçti ve Yahya'nın beklediği olmadı. Eğer İsa Mesih ise ben neden mahpustayım? Öyle bir depresyaya düştü. O bekledi ki böyle lazım olmasın. Şimdi yanlış anlamayalım. Bazı kişiler diyor ki bu Yahya da çok ne bileyim kendini çok fazla düşünüyor. Hadi dayan azıcık birkaç ay mahpusta. Öyle değil. Yahya kesinlikle kendisi için kahrolanmadı. Zaten uzun seneler belki 20 sene çölde yaşayan bir kişi birkaç ay mahpusa dayandırabilir. Mesele o değil. Mesele başka. Onun kafası alak bulak oldu. Beklediği gibi olmadı. O beklerde İsa kendisini ilan etsin, halkı ayaklandırıp Yahya'yı mahpustan çıkarsın ve sonra kendini kral ilan etsin. Ondan sonra Romalıları kovsun. Ama işler beklediği gibi olmadı. İsa çok popüler idi ama bir Mesih gibi davranmadı. Yahya biliyor İsa'nın Mesih olduğunu ama İsa da hiç de bir Mesih gibi davranmadı. Öyle beklemezdi. Şimdi biz alıştık Mesih sözünü, İsa Mesih değil mi? İsa Mesih sanki bir adın iki parçası, sanki familya adı Mesih. Öyle bir beklememiz var, böyle bir anlayışımız var değil mi? Öyle değil. Biz alıştık Mesih sözünü anlayalım bir kurtarıcı gibi. Sanki Mesih geldi insanları tek tek kurtarsın değil mi? Bugünkü bakışımız, bugünkü anlayışımız budur. Ama o zamanki insanların anlayışı bambaşkaydı, farklı. İsrailler öyle düşünmezdiler. Onlar için Mesih Yahudilerin kralıdır. Kralıydı. Daha fazla Atatürk gibi bir generalıydı. Nasıl Atatürk 1923 senesinde Yunanlılardan Greklerden savaştı. Onları Anadolu'dan kovdu. Çünkü onlar bütün Türkiye'nin yarısını yani ele geçirdiler. Atatürk onlarla savaştı, onları kovdu ve İzmir'de onları denize kadar kovaladı. Denizin içine attık diyorlar. Ve sonra bambaşka bir devlet kurdu. Değil mi? Yeni bir devlet kurdu. Cumhuriyet, Republika kurdu. Yahudiler Mesih'i öyle düşünürdüler. Ve aslında bugüne kadar daha da öyle düşünüyorlar. Evet, Yahudiler Mesih dedikleri zaman bugüne kadar öyle bir kişi bekliyorlar. Yahya şimdi soruyor, sen misin başkasını bekleyen? Acaba onu nasıl bir tonla, nasıl bir amaçla sordu. Sen misin başkasını mı bekleyelim? Belki istedi İsa'yı biraz puşutursun. Belki istedi İsa'yı biraz inelesin. Sanki böyle, hadi kendini göstersene. Madem sen Mesih gibi davranmıyorsun, başkası senin yerine geçecek, o yapacak. Göster kendini. Aşağı yukarı bu nasıl haçtaki haydut bağırdı değil mi? İsa Mesih'in ölüm senasında. Eğer Mesih isen kendini de bizi de kurtar. Niçin bunu bağırdı? Yani İsa'yı sanki harekete geçirmek için. Ama belki de Yahya'nın kafasında, Yahya'nın ses tonunda başka bir şey vardı. Gerçekten belki şüphe etmeye başladı. Belki Yahya'nın yüreğinde artık bir şüphe doğdu. Acaba yanıldım mı? Acaba yanlış mı gördüm? Acaba boşuna mı umut ettim? Ve o zamanlar, o anlar imanlılar için en korkunç zamanlardır. Ve kendi hayatımda bunu kaç defa fark ettim. Yani belki dışarıdan gelen baskıya dayandırıyorsun. Açlık ve zorluklara dayandırıyorsun. Tamam mı? Terslik ve işte karışıklıklara dayandırıyorsun ama şüphe geldiği zaman bu imanlı için en korkunç bir şey. Ve belki Yahya'nın kafasında da böyle oldu, şüphe oldu. Belki inandığım şey, her şey yalan. Yahya eski antlaşmada bir peygambere çok benziyor. O da İlyas'tır. Ve daha fazla şimdi ikisinin hakkında okuyacağız. Ve İlyas da öyle bir şüphe ve umutsuzluk durumuna düştü. Şüphe ve umutsuzluk ikisi birdir. Sen düşünüyorsun şüphe kafadan geliyor. Ama aslında değil. Aslında senin yüreğinden geliyor. Şüphe gelmiyor yani logika yok diye. Ama şüphe geliyor senin yüreğin. Çünkü sen zayıf duruma düşüyorsun. İman bir güçtür ve sen o zayıflamaya izin verdin mi, o zaman şüpheye düşüyorsun. Dönüyoruz şimdi bu İlyas ne oldu? İlyas bu büyük sena, hani 450 peygamberle savaştıktan sonra, o büyük savaşı kazandıktan sonra, kraliçe İzebe korkutturuyor. Yarına kadar senin kafanı kesecek. Ve ne oldu? Bir anda, bir günde bütün düşüncesi, bütün psikolojisi değişiyor. Bir günde o kadar büyük kahraman gibi bütün binlerce kişiye karşı çıkıyor ve yeniyor onları. Ertesi gün hemen umutsuzluğa ve korkuya düşüyor. Aman ne olacak bana? Ve kaçıyor. Kaçıyor böyle Horev dağına. Nerede Musa on emiri aldı. Ve orada istiyor Allah'la bulursun. Eğer Allah'la orada bulamazsam yeryüzünde hiçbir yerde bulamam diye bir düşüncesi vardı. 40 gün 40 gece yolculuk yaptı. Sadece bu Balkan'a gitmek için. Ve dedi ki, ben şimdi Allah'la orada buluşacağım. Derken, Rab kendini gösteriyor. Ama nasıl? Ve onu okuyoruz. 1. Krallar 19. bölüm, 10'dan 13'e kadar okuyorum. İlyas, Rab'be her şeye egemen Tanrı'ya büyük bir istekle kulluk ettim diye karşılık verdi. Ama İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti. Sunaklarını yıktı. Peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım, beni de öldürmeye çalışıyorlar. Kral Ahab ve onun kraliçesi İzebel, gerçek Tanrı'ya, Yahve'ye hizmet etmeye yasak ettiler. Değil sadece eski krallar, daha önceki krallar gibi putperestlik yapsınlar. Hayır. Gerçek inanç, yani gerçek imanı yasak ettiler. Ve kim Tanrı'ya, gerçek Allah'a hizmet ettiyse onu öldürdüler. Evet, belki İlyas'ın yani anlayışı vardı. Rab şimdi nasıl işleyecek diye. O beklerdi. Rab göster kendini. Büyük güçle gel. Ve bu putperestliği yani savunanlar, bu yabancı kraliçe, bizim devletten kov. Öyle bir beklentisi vardı değil mi? Ama Rab şimdi kendini gösteriyor İlyas'a. Rab bambaşka bir biçimde çalışıyor. İlyas'a şimdi gözükecek, görünecek ve bambaşka bir biçimde çalışacak. Diyor ki böyle, bak nasıl oldu. Rab dağa çık ve önümde dur. yanından geçeceğim dedi. Rabbin önünde çok güçlü bir rüzgar dağları yarıp kayaları parçaladı. Ancak Rab rüzgarın içinde değildi. Rüzgarın ardından bir deprem oldu, bir zelzele oldu. Rab depremin içinde değildi. Depremden sonra bir ateş çıktı. Ancak Rab ateşin içinde de değildi. Ateşten sonra ince, yumuşak bir ses duyuldu. İlyas bu sesi duyunca cübbesiyle yüzünü örttü. Çıkıp mağaranın girişinde durdu. O sırada bir ses, "Burada ne yapıyorsun İlyas?" dedi. Bakın, Rab kendini gösterdi. Ama 3 defa denedi kendini göstersin ve olmadı. 3 defa çok büyük işlere yaptı. Ne diyor? Bir rüzgar, bir fırtına. Ondan sonra bir zelzele, ondan sonra bir ateş. Tamam mı? İlyas bilirdi nasıl Rab eskiden beri kendini gösterdi. Fırtına, zelzele ve ateş. Musa'nın zamanında aynı yerde Horef dağında kendini öyle göstermişti. Aşağı yukarı 700 sene önce. Ama şimdi İlyas aynısını bekliyor ve olmuyor. Tamam mı? Rab kendini böyle göster. Ama bundan sonra Rab kendini bambaşka gösterdi. Ne diyor? İnce bir yer, ince bir ses. Sanki istiyor diyorsun ki ben artık böyle işlemeyeceğim. Ben artık bambaşka bir biçimde işleyeceğim. Bambaşka bir biçimde kendimi göstereceğim. Bundan sonra başka bir metotla çalışacağım. Evet, artık masovu bütün halkla istemiyor uğraşsın. Ama insanlarla tek tek uğraşacak. İnce bir yer, ince bir ses bu demektir. Ve şimdi Yahya da tıpatıp aynı durumda. Mahpusa düştü ve mahpusa düşünmeye başladı. Yalnız ben kaldım İlyas gibi. Nerede Rabbim büyük işleri? Göremiyorum İlyas gibi. Aynı depresyona düştü. Aynı sıkıntıya düştü. Evet, fark ettiniz mi? Bu laf, bu duygu bugüne kadar birçok kardeşlerde var. Nerede o eski günler? Öyle değil mi? Ve sanki biz de sık sık İlyas gibi, sık sık bu Yahya gibi aynı depresyona, aynı şüpheye düşüyoruz. Nerede o eski günler? Oo, eskiden hatırlıyor musun? Büyük işler, değil mi? Fırtına, zelzele ve ateş. Biz de onu bekliyoruz. Evet, kişiler artık gelmiyor eskisi gibi kalabalık. Rab artık sanki işlemiyor. Sadece biz kaldık, çok küçücük bir azınlık. İlyas ve Yahya gibi düşünüyoruz. Evet. Yahya İsa'ya baktı ve İsa'dan fırtına, zelzele ve ateş bekledi. Yahya bekledi İsa Mesih'ten o biçimde çalışsın. O kadar masovu halkı ele geçirsin ve ondan sonra kendini kral ilan etsin. Ama öyle olmadı. Ve biz çok iyi biliyoruz İsa nasıl çalıştı. Bir lepralıyı iyileştirirken, iyileştirdikten sonra diyor ki sakın kimseye bildirme. Sadece git kendini kâhine göster. Anlatma. Ben bu mucize yaptım seni iyileştirmek için ama istemiyorum bir daha büyük bir nara yapasın. Binlerce kişi ayağa kaldırasın. Hayır, senin için bunu yaptım. Evet, ekmekleri, balıkları çoğaltırdıktan sonra düşünebiliyor musun bu sene halk deli oldu. O da 5000 kişi değil, 5000 hane var idi. Yani 5000 erkek diyor. Demek ki bir stadyum kadar insan. Tamam mı? Ve hepsi deli oldular. Bu Mesih'tir. Bu kral olacak. Bunu kral yapalım. İsa önce bakana bindi, saklandı, onu kral yapmasınlar. Ama halk yine onun peşine düştü. Sonra kayığa bindi, gemiye bindi, gölün öbür tarafına geçti. Halk teknelerin onun peşine düştüler. Ne kadar İsa'yı kral yapsınlar. İsa şaşıyor artık. Nasıl bu halkı dağıtırayım? Ben istemiyorum böyle masovu işleyim. Değil mi? Sanki İlyas nasıl beklerdi, Yahya nasıl beklerdi, fırtına, zelzele ve ateş. Öyle değil. Ben istiyorum tek tek işleyim. Ve İsa son çare olarak onları bu yanlış fikirden vazgeçirmek için diyor ki benim etimi yiyeceğiniz, benim kanımı içeceğiniz. Bu lafın üzerine halk artık vazgeçiyor. İsa aslında bunu söyledi. Hani böyle bir efekt bırakmasın. Rab artık başka metotlarla işleyecek. Sen onu kabul etmeye hazır mısın? Nasıl da eskiden Bulgaristan'da sokakta evangelizasyalar, mikrofonlar, ton kolonalar, Yonikalarla, büyük nara ile bir şeyler olurdu ve herkes sanıyor ki Rab böyle işleyecek. Eskiye ne kadar sevgi vardı. Şimdi Rab istiyor bambaşka işlesin. Şimdi Rab istiyor ki asıl iş yapsın, insanlarla tek tek uğraşsın. Yok artık masovu, yok artık bütün mahalle imana gelsin, hayır. Sen imana gel. Senin kardeşin, senin bir çetin imana gelsin, tek tek. Rab'in amacı bu. Artık istemiyoruz Maslow'a gelsinler. İstiyoruz her gelen gerçekten kurtulmuş olsun. Bana çok bed geliyor. Gidiyorum başka kasabalara. Görüyorum insanları. Güya hepsi imanlı. Ama biliyorum Rab geldi mi onları almayacak. Ve bu bana çok bed geliyor. Ve onun için bu bizi bir ders olsun. İsa kendisi Yahya'nın beklediği metodunu reddetti. Diyor ki hayır böyle olmayacak. Evet. İsa'nın cevabına şimdi bakalım. Fırtına, zelzele, ateş gibi büyük işler bekledi ama Rab ince bir sesle, hafif yerle konuştuğunu anlamadılar. İsa'nın cevabına bakalım bir daha. Bak, sen ben bilmek istiyorsun, acaba ben miyim beklenen kişi, yoksa başkası mı gelsin? Bak sesle. Körlerin gözleri açılıyor ve sakatlar yürüyor. Lepralılar temizleniyor ve sağırlar işitiyor. Ölüler diriliyor ve fukaralara iyi haber bildiriliyor. Ve ne mutlu o adama ki benden kösteklemez. Bu nasıl bir cevap? Bunu anlamıyorum. Açık açık desin. Evet ben oyum ya da hayır değilim. Bu cevaptan bir şey anlamıyorum. Biliyoruz bu sözleri ama düşünmüyoruz. Yahya bu laflarda ne anlayabilirdi? Bu nasıl bir cevap? Bir taraftan eski peygamberler mesela Yeşaya zaten bu sözleri söylediler. Şimdi onları okumayacağım. Ama Mesih geldi mi öyle mucizeleri yapacak. Bir taraftan İsa'nın cevabı bu. Ben Mesih olduğunu anlamak istersen bak neler yapıyorum. Zaten Yeşaya'nın dediğini ben yapıyorum. Ama bu da daha büyük bir anlam var. İsa sanki demek istiyor ki zamanlar değişecek. Artık bambaşka olacak. Bak neler yapıyorum. Bu sana bir işaret olsun ki ben bambaşka işler yapıyorum. Artık Rabbin işi böyle olacak. Değil eski zamanlarda gibi. Değil asıl. Mesela Musa ile ve Yeşu ile ve işte Kral Davut'la ve Saul'la nasıl çalıştı öyle değil. Yok artık ordularla düşmanları yenmek. Yok artık milyonluk bir halkı bir kerektin denizine geçirmek. Yok artık yeryüzünde bir sente olsun, bir kral, bir saray. Ne de herkes altınları getiriyor. Hayır, bunu bekleme. Mesih böyle işlemeyecek. Ama Rabbin işi artık zayıf, atılmış ve alçak gönüllü insanlarla olacak. Bu halk, bunlar olacak Rabbin kralı. Değil generaller, değil askerler ve senin beklediğin gibi. Evet, bak artık zayıf, atılmış ve alçak gönüllü insanlarla çalışacağım. Onlardan yeni bir halk yapacağım. Sen de onların arasında mısın? İsa diyor, körlerin gözleri açılıyor. Peki sana ne? Sen de kabul ediyor musun ki ben de kör bir kişiyim? Benim de gözlerim kör, bir şey bilmiyorum. Rab lazım benim gözlerimi açsın. Lepralılar temizleniyor. Bana ne? Bugün ilaçları var. Bugün hastaneler var. Öyle mi? Yoksa sen de mi anlıyorsun? Bu lepralılar gibi ben de Allah'ın önünde. Yani iğrenç bir kişiyim. Uğratılmış bir kişiyim. Ölüler diriliyor. Çok güzel ama gene öleceğiz. Öyle mi? Yoksa sen de anlıyor musun? Ben de Lazar gibi öleyim. Sanki bir mezardaymış gibi hissediyorum kendimi. Eğer bu grup içinde kendini sayarsan, değil sadece İsa bir vakitler bunu yaptı ama bugün ben aynı durumdayım. Ben körüm, cüzdanlı, lepralı ve aslında öleyim ve ruhta fukarayım. Sen bunu kabul ettin mi? O zaman umut var. O zaman Mesih'in krallığında sana yer var. Ve şimdi bakıyoruz ikinci bir toşkaya. İsa diyor ki, kitapta yazılı olan şu sözler Yahya'dan için yazıldı. Hangi sözler? Demek Yahya geldiği zaman bu kitaba göre oldu. Demek eski antlaşmada İsa'dan ve Yahya'dan çok yüzlerce sene önce onun gelişi hazırlandı. Onun gelişi müjdelendi. İşini kutsal kitabı böyle açtık mı bunu bir gibi görüyoruz değil mi? Karıştırdık mı biraz bilen varsa Malaki'den sonra Mata geliyor değil mi? Eski antlaşma ve yeni antlaşma biliyor musunuz? Bazı kişiler biliyor. Ve şimdi Mata'dan önce hangi kitap geliyor? Malaki. Onun arasında bir list var. Böyle boş bir yaprak var. Ve o da yazıyor. Yeni antlaşma. Yeni ahit. İncil. Değil mi? Eski ve yeni. Tamam. Ve biz bunları sanki bir kitap görmeye alıştık. Doğru. Ama unutmayalım ki Malaki ve Mata arasında 430 sene geçti. 430 sene. Evet. Ve sanki bu 430 sene büyük bir zaman. Öyle değil mi? Ve eski antlaşmada onun son sözlerine dikkat edelim. Yani Mata'dan Yahya'nın gelişinden biraz önceki sayfalarda 430 senede Malaki 4. bölüm ayet 4'ten 6'ya kadar Rab ne konuştu? Bakın bir çok ilginç bunlar. Kulum Musa'nın yasasını bütün İsrail'e iletmesi için Horeb Dağı'nda ona verdiğim kuralları, ilkeleri anımsayın. Şimdi Rab'in büyük ve korkunç günü gelmeden önce sizi Peygamber İlyas'ı göndereceğim. O babaların yüreklerini çocuklarla, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim. Bitti. Böyle bitiyor. Eski antlaşma öyle bitiyor. Ben İlyas'ı göndereceğim. O babaların yüreklerini çocuklarına döndürecek. Çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim. Ondan sonra kitap bitti ve Allah sustu. 430 sene Allah konuşmadı. 430 sene gökten hiçbir şey gelmedi. Allah kendi halkını bıraktı. Kendi yollarına devam etti. Çünkü o kadar peygamberler gönderdi. O kadar uyarılar gönderdi. Artık başka ne yok ne konuşsun. Ve o yüzden ki ben artık susuyorum. İlginç bir şey. 430 sene bu zaman iki defa görüyoruz. Kim eski antlaşmayı azıcık bilirse şimdi uyansın burada. Nasıl Yusuf'un hayatından sonra 430 sene geçiyor Mısır'da. Mısır'da Allah'ın halkı, hiçbir peygamber yok, hiçbir şey okumuyoruz. Ne oldu, ne gitti? Sanki böyle kapalı bir zaman. Sessiz bir zaman. Tamam mı? Bir bekleme zamanıydı. Aynı onun gibi Malaki'den Mater'e kadar 430 sene geldi. Rab sustu. Sanki sessiz bir zaman. Peygamber gönderilmedi. Malaki'nin son sözleri sanki nasıl geceleyin bir radyo stansiyası kapanıyor değil mi? Bugün yayına son veriyoruz. Yarın saat 7'de gene görüşmek üzere. Bitiyor. Radyo stansiyası kapanıyor. Aynı bunun gibi. Malaki diyor ki bunlar son sözler. Bir şey konuşmayacağım artık. Ben sizi İlyas'a göndereceğim ve İlyas gelene kadar artık bir şey yok. Evet, sanki aynı biçimde Malaki diyor ki siz o kadar Rab'den uzaksınız, o kadar uzaklaştınız, bir daha ondan haber almayacaksınız. Sadece o son korkunç hesaplaşma gününden önce bir kere daha sizi İlyas'ı göndereceğim. İlyas, biliyorsunuz İlyas hiç ölmeden göke alındı değil mi? Ve sanki kişiler de öyle bir anlayış bıraktı, onun görevi tamamlanmadı. Lazım bir daha gelsin. Sanki öyle bir düşünce vardı, öyle bir beklenti vardı. Ve bu ayete bakarak diyor ki ben onu yeniden göndereceğim. Şimdi nasıl İlyas gelecek? Yahudiler beklediler, aynı insan yeryüzünde dönsün. Tamam mı? Aynı biçimde Bukvalno, aynı kişi, Tişbe kasabasından İlyas. Ve bu inanç o kadar yayıldı, bugüne kadar devam ediyor. İlginç, bunu araştırdım yani şaşbaş kaldım. Biliyorsunuz Yahudiler bugün Fısıf Bayramı'nı yapıyorlar her sene. Yani ilkbaharda, Aprel ayında. Fısıf Bayramı'nda değil mi? Bir sofra var, bir sofraya oturuyorlar. Ve bu Fısıf Bayramı'ndaki sofrada İlyas'ı bile bekliyorlar. Belki İlyas bu sene dönecek. Ve ne yapıyorlar? Gönderiyorlar en küçük çocuğu, kapı açsın İlyas için. Ve her bir evde bu kutlanılıyor. Ve herkes gönderiyor yani İlyas'ı karşılamak için. Hatta bir kadeh şarap alıyorlar. Ve ondan sonra bu açık kapının eşiğinde döküyorlar onu İlyas için. Bugüne kadar bu adet tutuluyor. Çünkü Rab'bin son sözü neydi? Ve tabii ki onlar İncil'i kabul etmiyorlar, Allah'ın sözü. Ona göre Malaki'nin son sözü, ben sizi İlyas'a göndereceğim bu korkunç gün olmadan. Ve aslında son ayet bu değil. Neydi aslında son ayet? Öyle ki gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim. Ve Yahudiler rahatsız oluyor. Nasıl? Allah'ın son sözü bizi bu mu? Lanetleyeceğim sizi. Ve o yüzden kabul etmek istemiyorlar bunun son sözü. Ve her ne zaman bu söz okunursa kendi kafasından bir önceki ayet bir daha okuyorlar. Hani son söz Allah'ın son sözü lanet olmasın. Öyle bir adetleri var. Ama Rab dedi ki ben İlyas'ı göndereceğim bu korkunç gün gelmezden önce. Evet, bu peygamberlik sözlerine bakarak Mesih gelmezden önce lazım da İlyas gelsin yeryüzüne. İlyas dönecek diyorlar. Ama ne vakit Yahya geldiler ve ona sordular. Yuhanna 1:21. Ferisiler sordu ve ona sordular. O zaman ne? Sen İlyas mısın? Ve Yahya dedi ki, hayır değilim. Ve şimdi biraz kafamız karışıyor. Çünkü İsa sonra diyecek ki, Evet, Yahya buydu. Ama Yahya kendisindeki hayır değilim. Nasıl? Yahudilerin güdücüleri tabii ki her şeyi materyalını anladılar. Ve anladılar ki bu aynı Tişbe kasabasından İlyas bir daha gelsin. Eğer Yahya deseydi, evet İlyas'ım, o zaman cevap ne olacaktı? Bunu kabul etmeyecektiler. Ve diyecektiler, ah nasıl İlyas olacaksın? Senin babanı tanıyoruz, Zekeriya. Çok iyi hatırlıyoruz. Nasıl sen İlyas olacaksın? İlyas gökten gelecek. Sen gene normal kızan gibi, bebek gibi doğdun. Hayır, sen İlyas değilsin. Sen İlyas olamazsın. O yüzden Yahya'ya bir şey kalmadı. Ama dedi ki, ben İlyas değilim. Ama Yahya başka bir anlamda İlyas oldu. İlyas'ın devamı, İlyas'ın görevi. Bunu en birinci şahitlik yapan baş melek kendisidir. Luka 1.17'de daha Yahya doğmazdan önce anasına şöyle diyor. Rabbin önünde gidecek, İlyas'ın ruhu ve kuvveti onda olacak. Öyle ki babaların yüreklerini yeniden kızlarına döndürecek. Bak sitat yapıyor. Direkt o Malaki kitabından. Seslemeyenleri de doğru kişilerin aklına döndürecek. Böylelikle Rab'be hazırlanmış bir halk yetiştirecek. İlyas'ın ruhu ve kuvveti diyor. İlyas'ın ruhu ve kuvveti. Beden olarak Yahya başka bir kişiydi. Ama görev olarak ve ruh olarak aynıydı. İlyas nasıl çölde yaşadı? Yahya da aynı biçimde hayatını çölde, ıssız yerlerde geçirdi. Nasıl İlyas hiç korkmadan Kral Ahav'ın karşısına çıkıyor ve diyor ki, sen putperest bir kale aldın, başka devletin ve izin veriyorsun, o seni aydasın. Aynı biçimde Yahya da Kral Herodes'in karşısına çıkıyor, diyor ki, sen kardeşinin karısını aldın. Aynı kurajla, aynı yani cesaretle kralın karşısına çıkıp onların günahlarını ortaya çıkarıyor. Aynı biçimde giyinişi bile aynı biçimdeydi. Eski antlaşmada Kral Ahav araştırdı. Bu peygamber kimidi? Nasıl bir adam? Aa, çok vahşi, divak böyle bir adam. Tamam, anladık. Demek İlyas buydu. Ve Yahya için okuyoruz. O deve tüyünden rubalar ve deriden bir kayış giydi. Bugün deriden bir kayış güzel bir şey ama o zaman en prost materyalıydı. Demek insanlardan uzak, uzun saçlı, bakımsız, sakallı bir adam. Nasıl? Bütün ruh dünyasında yaşayan bir peygamber. Materyal dünyada absolut hiç göze yoktu. Demek Yahya doğmazdan önce bile melek buna şahit yaptı ki İlyas'tır. Ve ikinci şahit İsa'nın kendisi. Hatırlıyorsunuz bir vakit Mata 17. bölümde görüyoruz. Balkan'da İsa'nın görünüşü değişti. Ve iki kişi onun yanında gözüktü. Kim? Musa ve İlyas. Neden? Çünkü aynı Musa ve İlyas Malaki'nin 4. bölümünde geçiyor. Allah'ın son sözü Musa ve İlyas. Ve İsa bu iki kişiyle Balkan'da göründü. Tamam mı? Artık Rab 430 sene sustuktan sonra yeniden halkına konuştu. Bu benim sevgili oğlumdur. Musa'ya değil, Yahya değil, İsa'ya. Onu sesleyeceksiniz. Evet. Ve öyle okuyoruz Mata 17. bölümde. Ve işte onlara Musa ve İlyas göründü. Nasıl İsa ile konuşurdular. Sonra onun öğrencileri de ona şunu sordular. Madem öyle, kanun muallimleri nasıl diyorlar ki en birinci lazım İlyas gelsin. İsa'nın cevabına bakalım. O da onlara cevap verip dedi ki, evet İlyas sahiden de geliyor ve her şeyi yeniden sıraya sokacak. Ama ben size diyorum, İlyas zaten geldi. Ama onu tanıyamadılar. Ve ona istedikleri gibi yaptılar. İnsanoğlu da onların ellerinden aynı çeki görecek. O vakit öğrenciler anladılar ki İsa onlara vaftizci Yahya'dan için konuştu. Ve şimdi güzel anladık nasıl Yahya diyebilir. Ben İlyas değilim. Hani onların anladığı gibi bedence değil ama aynı ruhta ve aynı kuvvette İlyas'ın işinde devam edecek. Şimdi bakalım bu şimdiye kadar biraz eski antlaşmaydı. Biraz sanki uzak bir tema. Ama gittikçe daha şimdi bizim için enteresan oluyor. Bakın İsa şimdi ayet 11'de şöyle diyor. Üçüncü bir mesele. Kadından doğanların arasında henüz öyle bir kişi çıkmadı. Yahya'dan daha büyük olsun. Nasıl? Bir hafta İsa diyor ki en büyük peygamber Yahya. Ama bu ilk bakışta öyle değil. Yahya sanki ne yaptı ya? Tamam biz imanlılar bu ayetleri biliyoruz. Ve tekrarlamayı seviyoruz. Ama düşünmedin. En büyük peygamber. İyi güzel. Ne yaptı ya? Karşılaştır bakalım. Yahya ne yaptı? Daha önceki peygamberler ne yaptı? İlk bakışta hiç de öyle gözükmüyor. İlyas çok daha büyük işler yaptı. Ne kadar Yahya? İlyas mesela gökyüzünü kapadığı yağmur yağmaz. Yahya bunu yaptı mı? Ha. İlyas yemek çoğaltırdı. Bir dul kadının yemeklerini çoğaltırdı. Senelerce yemek bitmedi. Yahya bunu yaptı mı? Ha. İlyas beygirlerden de azlık açtı. Değil mi? Bu bağ kurbanlarından sonra Yahya bunu yaptı mı? Ve en büyüğü İlyas ölüleri diriltirdi. Mesih bunu yaptı ama Yahya bunu okumuyoruz. Ve en önemlisi şimdi İlyas düşmanlarını yendi. Düşmanlara karşı çıktı ve yendi onları. 450 put peygamberi bir kerekten yendi. Ve ne zaman geldiler onu yakalamaya? Ne zaman Kral Ahav askerlerini yolladı İlyas'ı tutsun? O zaman İlyas'ın buyruğu üzere gökten ateş yağdırdı. İki kere 150'şer asker yok etti. Ama askerler Yahya için gelirken o bir şey yapamadı. Tutuklandı. Mahpusa atıldı. Ve en sonunda onun kafasını kestiler. Nasıl daha büyük? Nasıl Yahya daha büyük bütün peygamberlerden? Anlamıyorum. Ve biraz başka bakarsak hani diyeceksin onun sözleri daha büyük. Peki başka peygamberler gelecek zamanı için peygamberlik yaptılar. Daha önce ne olacağını söylediler. Yeşaya ve Daniel okursak çok detaylı konuştular. O kadar büyük sözler verdiler. İnsanlığın tarihini bir Rasmisani gibi anlattılar. Yahya gene hiç bir şey görmüyoruz. Tek bir peygamberlik yaptı. Neydi? Benden sonra bir kişi gelecek. Başka bir şey görmüyoruz. Ne yaptı ya adam? Ve İsa gene diyor. En büyük peygamber Yahya'ydı. Bu nasıl? Bu nasıl olacak? Şimdi biraz kafamızı çalıştıralım. Çünkü Yahya daha büyük. Çünkü birincisi öbür peygamberler Yahya hakkında konuştular. Peygamber için peygamberlik yaptılar. Geleceğini söylediler. Bazı kişiler hep bu lafı işitiyor. İsa da bir peygamberiydi. Değil mi? Eminim siz bu lafı gece gündüz duyuyorsunuz. Peki, benim cevabım İsa peygamberlerden daha büyüktü. Çünkü onun yolunu hazırlayan bir peygamber vardı. Peygamberin peygamberi olur mu? Olamaz. Değil mi? Ama aynı söz değil sadece İsa, Yahya için de geçerlidir. Yahya'nın da geleceği önceden bildirildi. Ve o yüzden Yahya bile bütün başka peygamberlerden büyüktür. Ve ikinci bir şey, Yahya daha anasının karnındayken kutsal ruh ile dolu oldu. Ve bunu Luka 15'te okuyoruz. Anasının karnındayken bile kutsal ruh ile dolu olacak diyor. Eski antlaşmada peygamberler büyüdükten sonra böyle bir gün geldi ve o günde peygamber olarak peygamber olmaya çağrıldılar. Ancak o zaman kutsal ruhu aldılar. Mesela bunu görüyoruz Elişa'da. İlyas ne zaman göke alındı? O günde Elişa kutsal ruh aldı. Daha önce yoktu. Ama Yahya nasıl? Yahya diyor daha doğuşta, daha anasının karnındayken diyor kutsal ruhla dolu oldu. Ve üçüncüsü ve belki en büyüğü bu. Çünkü kendi gözleriyle Mesih'i gördü. O yüzden Yahya hepsinden daha büyüktü. Çünkü bütün peygamberlerin ortak bir tarafı var. Değil sadece krallara karşı çıksınlar. Değil sadece halkı tövbeye çağırsınlar. Ama peygamberlerin ortak bir sözü var. Mesih gelecek ama ne zaman, nasıl, nerede bilmiyoruz. Herkes parça parça küçük bir şey gördü. Ama Yahya Mesih'i bütün olarak gördü. O yüzden hepsinden daha büyüktür. Mesela bir örnek vereyim. Eski antlaşmada Balaam adında bir peygamber çıktı. Sayılar 24-17'de okuyoruz. O da peygamberlik yaptı Mesih için ama nasıl? Onu görüyorum ama şimdilik değil. Ona bakıyorum ama yakından değil. Yakup soyundan bir yıldız çıkacak. İsrail'den bir önder yükselecek. O 1400 sene önceydi Mesih'ten. Ne diyor? Görüyorum ama şimdi değil. Bakıyorum ama çok uzak. Yahya gene her gün İsa'yı gördü. Her gün Mesih'i anladı. Hatta Yahya daha doğmazdan önce bile İsa'yı, Mesih'i tanıdı. Nasıl? Hatırlıyorsunuz Luka 1:41'de. Ve öyle oldu ki Elizabeth Meryem'in selamını işitince onun karnındaki bebek fırladı. Elizabeth de kutsal ruhla doğdu. Nasıl bir şey? Korkunç bir şey değil mi? Bebek olarak, doğmamış bebek olarak. Tabii bebekler doğduktan sonra bile göremiyorlar. Kaldı ki anasının karnındayken bir şey görsünler, duysunlar. Ama anladı. Yahya İsa'yı görünce, hani O küçücük bir iki santimetre bir embriyoydu. Ve gene de Yahya diyor sevinçten fırladı. Evet. Eski antlaşmadaki en büyük Allah adamları, onlar bile Allah'ın aydınlığına sahip ediler. Ama o sadece bir mum kadar bir aydınlık. Ve gene Malaki 4. bölümde dönüyoruz. Öyle diyor. Bir peygamberlik gösteriyor burada. Aynı bölümde nerede Yahya'nın geleceğini bildiriyor. Diyor ki, ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. İsa Mesih bu doğruluk güneşidir. Ve onun yanında bütün mumlar gibi kalıyor eski antlaşmadaki peygamberi. Güzel. Ama şimdi İsa'nın en büyük lafına geliyorsun. Bu bize en çok heyecan versin. Ama diyor, demek Yahya bütün peygamberlerden, bütün eski adam Allah adamlarından hepsinden çok daha büyük. Ama diyor, ve şimdi çok büyük bir laf geliyor. Ama gökün krallığında en küçük olan ondan daha büyüktür. Ben buna absolutno razı değilim. Ben buna şaşıyorum. Nasıl? Sen Yahya'dan daha büyük müsün? Bu laf bize çok büyük bir kuraj versin. Ne? Sen Yahya'dan, yani en büyük peygamberden daha büyük olasın. Sen kendi mülüslüğünü zor yenip toplantıya geliyorsun. Sen ki sıradan bir hayat yaşıyorsun. Gündelik problemlerle uğraşıyorsun. Yahya'dan büyük müsün? Sahi mi? Yahya çölde yaşadı. İnsanlardan uzak. Ama sen yarım saate dayanamıyorsun. Yani Rab'le baş başa kalasın. Sinir oluyorsun. Ay nerede insanlar? Öyle değil mi? Hem huzursuz oluyorsun. Yahya çekirge ve yaban balığı yedi. Şimdi sanmayın onlar bir hangi spesiyalite bunu bir hangi dükkandan poliçka yaptı. Hayır. Demek ne bulduysa yedi. Vakit ayırmadı. Yemek pişirsin. Alışveriş yapsın. Ama biz ne kadar zaman ayırıyoruz yemeğe. Öyle değil mi? Keyfimizi. Yahya ölmüş hayvanların postakilerini giydi. Ne bulduysa. Ölmüş bir devenin postakisini hop sırtına vurdu onu giydi. Ama sen ne kadar zaman geçiriyorsun aynanın önünde. Ne kadar para harcıyorsun hep daha güzel rubalar için. Ve sen Yahya'dan büyük müsün? Ve en önemlisi Yahya Allah'ın sözünü konuştu hiç korkmadan. Hiç kendini düşünmeden. Demedi aman bunu şimdi Herodes'e dersen bak ne olacak. Başım belaya girecek. Hayır. Ve biz ne kadar da korkuyoruz insanların laflarından. Aman farklı olmayayım. Öyle değil mi? Ama gene de Yahya'dan büyük müsün? Bir çok büyük bir Allah adamı var George Weaver. Bu bir misyanın başı. Hani bütün devletlere misyoner gönderen bir organizasyonun başı. O dedi ki bana öyle 10 tane genç ver. Hani kendi hayatını, kendi keyfini düşünmüyorlar. Ve ben bütün dünyayı değiştireceğim. Yani bir lafça bana 10 tane Yahya ver. 10 tane Yahya ile bütün dünyayı imana getireceğiz diyor. Öyle bir laf yaptı. Keşke bugün Yahya gibi yaşayan birkaç % imanlı olsa diyorum. Yani bu laf İsa'nın lafı. Gökün kralında en küçük olan ondan daha büyüktür. O bize yanlış bir gurur vermesin. Sen kendine bakarak Yahya'dan absolut büyük değilsin. Yani kendi hayatını, kendi imanını, yani kendi disiplinini her bir temada Yahya'dan çok gerisin. Ama Rab gene diyor ki Yahya'dan büyüksün. Onun için önce kendi durumunu anla. İsa bunu hangi anlamda bunu söyledi? Çünkü İsa kendisi şöyle konuşuyor kendi öğrencilerine. En zayıflarını bile. Ne mutlu o gözleri ki sizin gördüklerinizi görüyorlar. Size şunu söyleyeyim. Çok peygamber ve krallar vardı. Sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Ve sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler. Diyor ki siz çok büyük Allah adamlarının durumundan çok daha iyi bir durumdasınız. Onlar olacak diye bildirdiler ama siz gördünüz nasıl oldu. Çok büyük bir şey. Ve gene bir temada şöyle konuştu. Gelin kimin ise işte güvey odur. Yuhanna 3.29. Ama güveyinin dostu onun yanında durup onu sesliyor. Ve onun sesini işitti mi gayet fazla seviniyor. Evet, böylelikle benim sevincim tamam oldu. Çünkü öğrenciler hepsi Yahya'dan kaçıp İsa'ya geçtiler. Ve sordular, ne oluyor, ne yapacağım buna karşı? Ve Yahya dedi ki, hayır ben buna razıyım. İşte diyor, kim, gelin kimin ise güvey odur. Gelin güvey meselesi. Yahya diyor, sanki güveyin dostuydu. Ama sen gene gelinsin. Daha doğrusu gelinin bir parçasısın. Bakın, hepimiz düğünleri anlıyoruz değil mi? Sanki Yahya düğünde bir misafir idi ama sen düğünün sebebisin, gelinsin. Herkesin gözleri senin üzerinde, öyle değil mi? Herkes geline bakıyor. Evet, onun için Allah'ın krallığı yakındır. İlk haber buydu Yahya'nın, Allah'ın krallığı yakındır. Ve sen de öyle yalvar, senin krallığın gelsin diye buyurdu, dua edelim İsa Mesih. Onu özle. Onun için yaşa. Nasıl Yahya özledi o günleri görsün, sen de özle. Nasıl Yahya bu hayata boş verdi, sen de aynısını yap. Boş ver. Bu hayatın temalarına boş ver. Zaten onlar kalmayacak. Biraz Yahya gibi ol. O zaman daha büyük olacaksın. Ve nasıl Yahya için konuşuldu? Ve bu şimdi en büyük bizim işimiz. Nasıl Yahya için konuşuldu? Rabbin yolunu hazırlayın. Her tepeyi yok edin, dümdüz yapın, dereleri gene doldurun, düz bir yol yapın. Ne demek bu? Nasıl Yahya Mesih'in birinci gelişini hazırladı, biz de onun ikinci gelişini hazırlıyoruz. Biz de sanki yani Yahya'nın görevini devam ettiriyoruz ve biz de bekliyoruz İsa Mesih gelsin, bu sefer ikinci defa bizi göke alsın, asıl gökteki düğüne. Ve Yahya kaç sene çölde yaşadı, Mesih ortaya çıkana kadar, tamam mı? Ben bazen düşünüyorum, bu olmadı bir ayda, bu olmadı üç ayda, belki 20 sene, belki 30 sene çölde yaşadı Mesih çıkana kadar. Sen de aynı şimdi gibi anla ki bu yeryüzünde bir çöl var ve ben razıyım, bu da Mesih'in gelişini hazırlayayım. Rab sizinle olsun.